Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, bilgimize önem veren, bize vakit ayıran, bizi dinleyen can dostlarımız. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Efendim, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la ailede huzur arayışlarına, 2020'de de huzuru aramaya, zaman zaman bulmaya, zaman zaman yitirdiğimiz değerli yeniden ihyaya, inşaya devam edeceğiz. Bugün kısmet olursa 2020'nin ikinci programında aileyi, bizim medeniyetimizdeki yerini, önemini, karşılaştığı saldırıları, sorunları, riskleri ve gençlerimizin durumlarını kısaca konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. 2020'de biraz daha fazla sizi yalnız bırakmıştım. 2019'da bu yalnızlığa son vereceğiz demiştim geçen hafta. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ahmet Akın ağabey bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Sefalar getirdin.
Sağ ol, Allah razı olsun.
Vakit ayırdın, değer verdin, önem verdin. Çok çok çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah, şeref bulduk.
Rabbim tesirini halk eylesin o bilgi birikiminin. Biz ayın birinde birlikteydik can dostlarım Ahmet ağabeyle. Her yıl mutat olarak yaptıkları bir toplantıda Rabbim birlikte olmayı nasip etti. Hani 1 Ocak böyle tatil herkese, herkesin rehavetle ya biraz yatalım uyuyalım dedi bir vakitte, sabahın erken vakitlerinde biz Çengelköy'de çok güzel bir grupla bir toplantıdaydık
evet,
beraber.
Çok güzeldi.
Orada bir sunum yaptı Ahmet abi. Aslında bu programın, ikinci programın konusuna da orada karar vermiştim ben. Daha evvelden belirlediğim konular vardı. Zaman zaman böyle değişiklikler olabilir. Haftası haftasına uymayabilir aziz dostlarım. Ama sebebi ziyaretimizin sebebi budur yani. Oradaki o çarpıcı sunum, oradaki o bilgiler.
Estağfurullah.
Ahmet abicim hoş geldin. Sefalar getirdin.
Sağ olun.
İki yıldan beri bu programı yapıyorum abi malumun.
Evet.
Aile hani medeniyetin temel taşı. Yapı taşı.
Evet.
En önemli kalesi. Ben hep böyle Resulullah Efendimiz'in ilk vahyi aldıktan sonra
Hazreti
enteresandır. Enteresandır
örtünüz.
Hani şey şimdi Hira Mağarası Kabe evi. Yani
evet.
Kabe evinin yolu üzerinde.
Evet.
Orada durabilirdi. Emir de gelmiş. Orada vahyi aldığı vahyi ifade edebilirdi. İnsanları hayra çağırabilirdi ama aile en sağlam kale. Kale sağlam olmadan Kabe sağlam durmuyor. Yani orada aileye bir gidiş var.
Evet.
Aileyle birlikte oluş var. Onlardan destek alış, onlara uyarış var. Buradan başlarsak abi, aile nedir ve neden önemlidir?
Ben de öncelikle bütün dinleyici kardeşlerimize, büyüklerimize, hanımefendilere, beyefendilere hayırlı bir program olmasını Cenab-ı
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.
Bu imkanı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah. Biz müşerref olduk
değerli
abi.
Değerli bir büyüğümüzle.
Estağfurullah. Biz müşerref olduk Ahmet abicim.
Bir radyo programında birlikte olmak çok mutluluk verici. Şimdi aile bizim kültürümüzde, ona bakalım yani akademik veyahut bilimsel tanımlarını değil de bizde usul ve furu mantalitesi vardır bizim geleneğimizde. Hem dini hem kültürel geleneğimizde zaten iç içedir. Yani çekirdek aile yoktur bizde. Aile dediğimiz anne, baba, büyük anne, büyük baba, dedenine diyelim. Ve çoluk çocuktan evladı iyal. Allah-u Teala da elmalü velbenine zinetül hayati dünya der. Bunlar dünyanın süsüdür mal ve evlatlar. Ama kalan da Allah katında salih ameldir der. Aile hepsine hizmet eder bizim kültürümüzde. İyi evlat yetiştirirsin, amel defterin kapanmaz. Aile otokontrol mekanizmasıdır. Suç işletmez aile insana.
Harika.
Düşünürsün, ya evde çoluğum çocuğum var, trafikte kavga etmezsin. Şuradan buradan şu çıkmaz tabii, bekarlar daha çok suç işliyor ama öyle bir şey çıkmaz ama bir örnek vereyim. Norveç bakmış ki şiddet oranı, suç oranı artıyor. Bunun temel gerekçelerinden birisi de insanların yalnızlığı tercih etmeleri. İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Ne yapalım, ne edelim? Demişler ki aileyi şey yapalım, insanları evliliğe teşvik edelim falan. Fakat bakıyorlar ki o maya kaçmış. Bizde henüz o maya var. O tutkal var.
Şükür.
Ama uyarılar da var. Onları da konuşacağız inşallah. Demiş ki şey yapalım bari, insanları evliliğe teşvik edelim ama olmuyor. Ama aile olunca bir bakıyorlar ki çalışacağın, arkandan bırakacağın birilerine, adını yaşayacağın birileri oluyor. Miras bırakıyorsun şunu.
Aynen.
Olmayınca, edemeyince bari demişler biz bu insanları çalışmaya veyahut katkıda, topluma katkıda bulunmaya veyahut adını yaşayacağı birisi olmaya teşvik edelim. Süs köpeğine miras bırakalım demişler. Öyle bir yasa çıkarmışlar. Geldikleri nokta bu.
Nokta bu.
Yani aile bizim miras, ondan sonra topluma katkıda bulunma, birileri için, çocuklarımız için bir şeyler yapma ve bunun üzerinden sağduyu, toplumsal ilgi geliştirme, bunların hepsini aile sağlıyor. Aile, hakikaten ailesi güçlü olan kurumlar ilelebet varlığını, hükümdarlığını sürdürüyorlar.
Mirasta da abi sadece maddi mal mülk değil, duygusal miras var, genetik tabii. Miras var, ilahi, uhrevi, değil mi? Manevi,
evet,
miras var.
Evet.
Yani bir düşünelim, bir büyük baba hep hayır hasenat yapıyor, iyilik, güzellik yapıyor. Güzel amelleri var. Torunlar da onu görüyor. O kuşaktan kuşağa gidiyor.
Kültürel aktarım oluyor.
Kültürel aktarım
Şimdi
oluyor.
Abi sen mesela akşam eve gittiğinde bireysel olsan her şeyi yaparsın. Ama çocuğun yanında her şeyi yapamazsın.
Amen.
Kendini kontrol edersin.
Amen.
Eşinin yanında daha dikkatli davranırsın.
Amen.
Yani bu tür
bir otokontrol
ahlak
demiştim.
Gelişimi sağlıyor. Hem çocuğa bir şey öğretiyorsun, hem çocuktan bir şey öğreniyorsun. Yani çocuk hem aileye doğuyor, hem ailede doğuyor. Ailede
güzel.
Doğduğu gibi aileye de doğuyor.
Aileye de doğuyor.
Aileye de bir şey katıyor. O kadar güzel bir şey ki aile ve evlilik. Ama şimdi çok üzülerek duyuyorum, bazı kavramlar, terminoloji üzerinden oyunlar oynanıyor. Mesela karı koca kelimesini çıkarıyoruz. Eş. Abdurrahman Hoca da buna geçenlerde toplantıda, Dilip Ak Hoca eş olmaz demişti. Eş firmada, şirkette olur. Karı kocadır bu. Şimdi eşi de geçtik, partnere döndü
partnere
olay.
Partnere döndü.
Evli olmadan birliktelikler. Şimdi couple deniyor. Çift. Çift çok kötü bir şey. Yani bu mantaliteyle bizde karı kocadır. Karından ayrılamazsın yani. Öyle kolay mı boşanmak karıdan?
Evet.
Kocadan boşanmak kolay mı? Kavramlar üzerinden bir sahte aile şeyi. Şimdi tabii çekirdek aileyi falan konuşuyoruz. Hatalı, kötü, şudur budur, zararları var. İşte çocuk kültürlenemez. O az önce bahsettiğiniz dededen neden aktarım sağlayamaz, milli manevi şeyleri. Fakat şimdi biz atomik aile diyoruz. Çekirdek aileyi de geçtik. Çocuk yok çünkü. Yani artık atomik aile. Onlar hep o kelimelerin yansımaları. Çiftin karşılığı atomik ailedir. Karı kocanın karşılığı geniş ailedir.
Amin.
Çünkü karı kocanın bir de kayınvalidesi ve kayınpederi olur. Veyahut annesi babası olur. Yani bu kavramları tekrar kazanmamız lazım. Aileyi artık evde konuşmamız lazım. Ben hep ilk sorduğum insanlara konuştuğumuzda, çocuğun var mı, var, kaç yaşında, işte 23, ne zaman evlenecek? İlk bunu sorarım. Ne okuyor, nerede kariyer yapacak, şuyu buyu var mı, ne zaman evlenecek? Evlilik ertelenmemesi gereken bir şey.
Eyvallah.
Ve dinimizin emri. Böyle bir girizgah yapalım, sonra konuşuruz detayları.
Bununla alakalı eski Amerikan başkanlarının hepsinin içinde olduğu Girl Effect diye bir şey var dünyada. Sosyal medyadan takip ediyorum. Bir sivil toplum hareketi. Bunların tek görevleri dünya üzerinde evlilik yaşını yükseltmek.
Çok ilginç.
Özellikle de İslam ülkelerinde faalet gösteriyorlar. Pakistan'da çok güçlüler. Hindistan'da çok güçlüler.
Çok hızlı da hedefe ulaşıyorlar, onu söyleyeyim.
Çok böyle absürt, sapık, sapkın birliktelikleri ele alıyorlar.
Evet.
Mesela bizim de İslamca kabul edemeyeceğimiz inanılmaz böyle vahşi şeyleri ele alıyorlar. Onun üzerinden normal evlilikleri engelleyecek.
Evet.
Hani bizim 100 yıl önce köy evlilikleri nasıldı abi?
Evet.
Hani bu kanunlar şimdi içeride 8-10 bin tane erken evlilikten dolayı
var. Geçen birisinin karısı
zavallı,
ağlıyordu.
Zavallı kardeşimizin, genç kardeşimin olduğunu, hani kanunlar ilelebet mutlak değil, ihtiyaca göre değişebilen bir şey gibi söylendi ama şu anda böyle bir ihtiyaç var, değişmiyor. 100 yıl önce, 200 yıl önce nasıldı abi?
Yeah.
Hani akıl bali olduktan sonra, ergenliğe geçtikten sonra taşı sıksa suyunu çıkartacak bir hal alırdı ve övünç kaynağımızdı erken
tabii,
evlilikler.
Tabii,
şu anda Moğolistan'da böyleymiş. O geleneksel kadim değeri korumuşlar. Çünkü zordur yani Moğol steplerinde aile olmadan bir başına ayakta kalmak. Bir kere sadece fıtri değil, doğal yaşam koşullarının da bir gereğidir. Şimdi bunu, o baskıyı ele alıp daha evvel de bize doğum kontrolüyle ilgili, nüfus planlamayla ilgili,
Marshall yardımlarıyla,
sezeryenle ilgili, ondan sonra işte o katkıların içerisinde malzeme koydukları şeyler, bir sürü aileye vurdular ama şu anda geldiğimiz şeyde daha çok içten yıkılıyoruz gibi.
Evet.
Yani bizim kadim geleneksel tarihsel aile yapımızda dediğin gibi İlber Ortaylı öyle diyor ya, aynı konak 100 yıl 3 kuşak. O zaman evet, şehirli olursun diyor, medeni olursun.
Tabii.
Hani o kültürel aktarım, genetik aktarım hepsinin bir arada olması. Bu bir şerefti. Ama şimdi o Şeyh Hedebali'nin "Ey oğul bil ki bereket büyüklerle beraberdir" sözü atıldı evden. Büyükler de atıldı.
Ya.
Hoş ben de annem babamla yaşamıyorum şu an. Hani bunu söylerken hoca cennete girmiş oradan anlatıyor değil. Benim de sıkıntılarım, sakıncalarım, çekincelerim, yaşadığım hayat realiteleri var. Kaldı ki hani çağırsam da belki de Osmaniye'den buraya gelmez de babam. Yani hadi baba beraber yaşayalım desem. Şu anda ben de o durumda değilim ama imreniyorum. Evet. Bunu yapan aileler var, bunu başaran aileler var. O birlikteliği sağlayan aileler var.
Şimdi
nerede abi, kesildi abi? Onu soracaktım.
Birlikte yaşamak değil, mantalite değişimi. Birlikte yaşamam demek.
Eyvallah.
Birlikte yaşam, yani belki anne istemiyordur yanında kalmak. Belki o şeyi, ama anne baba şunu bilmesi lazım. Benim yerim huzurevi değil.
Amin.
Biz huzurevi algısı diye bir araştırma yaptık yaşlılar üzerinde. O kadar kötü ki çıkan sonuçlar. Yani %70'e yakını diyor ki ben istemiyorum ama çocuğumun mutsuzluğu, evliliği bozulmasın diye.
Bunu çekerim.
Şimdi geçen Lyon'da bir yer gördüm. People and Baby Crash diye yolda gelirken de bahsettim size. 4 katlı bir yer. Bunlar Avrupa'da çok sayıda şube açıyorlar. Ben baby'yi anladım da hani ben kreşi şey biliyordum. Bebek bakım evi. Hayır, kreş insan bakım eviymiş. People ne dedim yani? People and Baby Crash nedir? Baby bebek. 0-2 yaş. Şimdi bizim çok özendiğimiz. Ne yapıyorsun? Çalışan kadına soruyorlar. Çocuğu ne de kreşte? Aa ne kadar entelsin. Kreşe mi verdin? Harika, tam modernsin. Hiç çocuğa bakılır mı yani? Hatta bu ara tatil oldu. Yeni bakan, Milli Eğitim Bakanı bir Kasım'da. Millet panik oldu. Eve çocuklar geliyor. Ne yapacağız? Ya çocuk o kadar mantalı.
Senin çocuğun
senin
yani.
Çocuğun. Şimdi o people kısmında ne yapıyorsunuz? Bir araştırdım. Birkaç şeyine de gittim. Lyon'da var. Pardon, Alpes, Cenevre'de var. Üst katı abi 4-5 kat 60 yaş üzeri. Birinci, ikinci kat 0-2 yaş. Araya bir ayrım koymuşlar. Orada da idare katı var. Yani insan bakım evleri açılıyor Avrupa'da.
Ya.
Huzurevinin geleceği nokta budur. Daha doğrusu kreşin insanı getireceği nokta huzurevidir. Sen çocuğu kreşe verirsen o da seni huzurevine verir. Kreşe veren anne de korkuyor. %57'si diyor ki çocuğum beni huzurevine bırakacak diye. Biliyorum diyor. Korkmama da gerek yok. Biliyorum, biliyorum ya.
Bu bir gerçek olmuş.
Bu bir şey. Ve yaygınlaşacak. Hani şimdi bizim çocuklar Z kuşağı falan diyoruz ama ya sen çocuğu kreşe bıraktığından sonra ondan ne kuşağı olmasını bekliyorsun?
Şimdi kreşe de bir adım geçtiler abi. Hani çocuk yapmaktan korkmayın. Biz çocukları yapıp bırakabileceğiniz küçük kulübeler koyuyoruz. Doğru, oraya bırakın. Biz devlet bakar. Yani aileyi tamamen bırakan.
Bak onunla ilgili olsa... çok ilginç bir şey anlatayım. Bu Skinner vardır. Edimsel koşullanmanın kurucusu psikolojide. Bebek karyolaları yapmış. Onunla ilgili şeyler abi. 20-30 tane bebeği koyuyorlar karyolaya. Aynen kafeste hayvan bakar gibi veya pet shop şeyinde hani taşıyorlar ya aynen, yanlarında insanlar aynen. Kedi işi. Oraya koyuyorlar, yemeğini koyuyorlar, çocuğun oyuncağını koyuyorlar. İşe gidiyor. Yani hani çamaşır yıkama şeyleri var ya, çamaşırhaneler, koyuyorsun makineyi,
aynen,
jetonu atıyorsun içine, ondan sonra çamaşırı da koyuyorsun, geliyorsun 2 saat sonra çamaşırlar kurulanmış. Öyle denemeler yapılmaz. Bu psikoloji çok tehlikeli bir şey. Psikolojiyi eğer İslam'dan ve insanın fıtratından ayırırsan bir silahtır. İşte modayı psikoloji kesinlikle üretiyor. Sosyal medyayı psikoloji üretiyor.
Medyayı,
pedagojiyi psikoloji üretiyor. Böyle psikologlar da var yani ve bu bir ekolün, davranışçılık ekolünün kurucularından Skinner. Ama geldiği nokta insanları, bebekleri iyi koşullarda yetiştirelim. Anne baba şöyle diyor mesela Watson. Diyor ki çocuklarınıza diyor sarılmayın, öpmeyin, kucaklamayın. Sabah kalkınca günaydın deyin. Onlarla tokalaşın. Çok yakında 2 yetişkin olarak iyi anlaştığınızı göreceksiniz diyor. Ya böyle bir psikoloji de var. Şimdi insan fıtrattan ayrılırsa gideceği noktanın sınırı yok. Ve kendini aldatmasının da sınırı yok. Her şeye bir kılıf bulur. Anne babalık yapmaz, Z kuşağı der.
Aynen.
Der ki Z kuşağı ne yapalım bunlar böyle. Çocuk da der ki ben Z kuşağıyım madem böyle davranayım. Şimdi Z kuşağına 10 çocuktan 5'i uyuyorsa 5'i de uymuyor. Z kuşağı nedir? İşte anne babaya saygısı azalmış, işte bağımsız yaşayan 14-15 yaşında batılılar gibi ayrı eve çıkacağım diyen hedonist, haz odaklı tanımlar böyle. İyi nesli falan, bu Twinge'in güzel kitabı var. E şimdi kardeşim iyi de Z kuşağı tanımına herkes uymuyor ki.
Kesinlikle.
Bir bakıyorum işte senin İkbal, Z kuşağı mı abi? O kadar uğraştın ama bak sabah konuştuk kaç kafan çatladı İkbal için. E şimdi ben Ali ile yolda ben aklım Ali'de şimdi. Benim çocuk Z kuşağı olursa Allah'ın bir hikmetidir ama olmaması için uğraşıyorum. Saygılı olsun,
İnşallah.
Ailesine bağlı olsun, haz odaklı değil, farkındalık odaklı, şuur odaklı Abi. Yaşasın. Bunları istiyoruz. Bunları istememen için, bunları istemesen de Z kuşağı olur. Bir de kreşe bırakırsın.
Biraz bir de bu kabul edilmiş bir çaresizlik
Aynen
olur.
Öyle.
Zaten böyle dersin, uyarsın
Gider ona. Gider elinden nesil abi.
18'den sonra evde duran Avrupalı çocuk var mı abi?
Yok.
18 birinci gün çıktı.
Bizim bir hoca çocuğu Amerika'da doktora yapmıştı. Çocuğu hocası geldi Türkiye'ye. Dedi ki işte oğlun ne yapıyor? O da orada doğmuş falan. Evde ne lise çağında evet ne iş var? Engelli mi, hasta mı? Yok, biz de evde. Ya lise çağında çocuk evde mi kalır? Algılayamıyor yani.
Kesinlikle.
Ama o adam yalnız ölüyor. O adam yani, acı çekerek ölüyor. Yani. Amerikalı öyle ölüyor.
Aileyi şöyle öldürdüler abi Avrupa benim gördüğüm kadarıyla. Bir bu gayrimeşru ilişkiler. Yani kurban olayım tabii Rabbimin her emrinde.
Abi açık konuşalım. Flört.
Eyvallah.
Flört dediler. Birbirini tanıyın. Flört edin. Ya. Geldiği noktada
bir de ne
30
kadar
tane flörtüm var evlenecek
aynen.
kimse bulamıyorum yani diyor.
Ne kadar çok deniyorsan o kadar doğruyu bulursun diye onun önünü açtılar.
İşte hep bunlar zehir.
Şunu düşünüyorum ben. Niye? Fıtrat dedin ya az evvel. Niye bekar bir insanın zinasında hat yok, kırbaç var. Evli birinin zinasında İslam'da niye böyle bir
evet.
şey var? Nesli korumakla alakalı.
Tabii.
Nesli korumayı bıraktılar.
Şimdi bak abi ben
kimin
sana bir
şey, kimin cebinde belli
bir şey
değil.
Söyleyeyim bak nesli korumayla ilgili
Eyvallah.
Çok ilginç bir
aile onu koruyan muhafaza hani o anlamda.
Fransa. Bak Fransa Papa bu konularda çok uyanık onu söyleyeyim. Papa aile üzerinde özellikle bu toplumsal cinsiyet eşitliğini falan birçok ülkede yasakladı. Geçen Macaristan'a da yasak geldi. Yani ülke yasakladı. Şimdi Fransa'da bir çocuk 7-8 yaşlarında psikolojik problemleri var sınıfta. Babasını çağırıyorlar. Kadın geliyor. Diyorlar ki biz babasıyla görüşecektik. Evet babası bendim. Ama cinsiyet değiştirdim diyor. O zaman diyorlar annesini çağıralım muhtemelen bir erkek gelir. Annesini çağırıyorlar hakikaten adam geliyor. Siz ben de trans bir bireyim biz trans evliyiz. Peki diyorlar bu çocuk nasıldı yani? Doğum sürecinde, hamilelik sürecinde veya işte sizin yani böyle bir geçmişinizde bu tür problemler olan var. Vallahi biz çocuğun geçmişini bilmiyoruz çünkü ben taşıyıcı anneydim diyor. Baba olan şey. Arkadaş işin içinden çıkamıyor.
Çık şimdi.
Okul idaresi kim kimdi, kim babası, kim annesi, kim taşıyor, kim belli değil. Sonra bir araştırma yapalım diyorlar. Bir bakıyorlar ki Fransa'da bu tür trans ebeveyni olan, taşıyıcı olan yani
kiralık soyu rahimle
sülp mesela sülp, sülale şeyi belli olmayan kiralık rahimle sperm bankasından çocuk olan çocuk %6,5. Ne yapalım ne edelim? Şimdi benim oğluma baban kim dese Ahmet diyecekler. Senin İkbal'e Eyvallah. Diyecekler ki Münir Arıkan benim. Çocuk babasını net olarak. O zaman diyorlar ki biz baba ve anne sorulmasını yasaklayalım. Böylece psikolojik problemleri önleyebiliriz. Çünkü çocuk açıklayamıyor. Zor bir şey bir çocuk için babasını annesini şey yapamaması.
Gelinecek ve okullarda
nokta
çıkardılar
bu.
Onu.
Çıkardılar.
Sanki çözüm bu
çıkardılar.
Yani.
Kimlikten de anne baba hanesi ya. Çıktı. Cinsiyet çıktı. Ya. Şey çıktı. Kütük mütük çıktı. Ama bu insan yaşayamaz ki. İnsanın köklülük ihtiyacı var.
Ait olma değil mi?
Ait
bir yere
olma,
ait olacak.
Ait olma. Bir kültüre dayanma. Hatta yani böyle bir manevi boyutu da var bu işin. Yani.
Böyle psikolojik bir makale okumuştum abi ben. Evet. Holiganizmin tarihiyle alakalı. O aidiyet bağı kesilince diyor o takıma ait olma hissi 10 kat daha artıyor.
Tabii.
Yani eğer iyi ailenin çocuklarıysa gidip holigan olup birini kesmiyor.
Tabii,
ama
tabii.
aile yok, anne yok, baba belli değil. Ben diyor işte Manchester United'ın şeyim diyor. Ordusuyum
abi,
diyor yani tamam mı? Oradan tatmin buluyor.
Holiganlık da bir bağımlılık.
Ya.
İçki de bir bağımlılık. Hepsi aynı kaynaktan besleniyor. Hepsinin kaynağı beyinde aynı. Bakın holiganlık, içki, alkol, eşe bağımlılık veyahut maddeye bağımlılık. Madde dediğimiz para, şu bu neyse. Bunların hepsinin temelinde büyük ihtimalle 0-2 yaş var. 0-2 yaşta güvenli bağlanıp ayrılacak bir anne yoksa, yani anne evde değil çocuk da kreşteyse,
eyvah eyvah,
gidiyor o dönemde o transferansı gerçekleştiremezse, yani annenin gözünden sen benim için değerlisin ayna transferansını alamazsa, annesinin gözünden her zaman senin yanındayım transferansını alamazsa,
hard diski o kazanamazsa,
0-2 yaşta ileride gidiyor ya bir futbol kulübü oluyor ya alkol oluyor ya internet oluyor ya da işte ne bileyim bir siyasi fanatiklik oluyor. Neyse artık. Ya yani kör kütük bağımlı oluyor. Şimdi bizim çocuklar biraz buraya doğru gidiyorlar. Çünkü anne yok evde.
Ahmet abi, burada şöyle bir kızıl döngü yok mu? Aziz dinleyenlerim, Erkam Radyo'da Ailede Huzur Arayışları programındayız. Profesör Doktor Ahmet Akın abi bugün konuğum. Aileyi konuşuyoruz. Gençleri, çocuklarımızı. Burada şöyle bir tehlike ve risk yok mu abi? Şimdi mesela işte kadın özgür olsun. Böyle bir dünyada böyle bir şey var. Moda var. Ve çaba var. Hükümetlerin de desteklediği. Kadın çalışma hayatında olsun. Böyle bir moda ve şey var, proje var. Tamam. Olsun. Kadını göya özgürleştiriyor bu. Ama bunu yapan adam ya da bunu yapan sistem aileden aldığı kadının yerine oraya yine bir kadın getiriyor abi.
Tabii. Yardımcı
bakıcı
diyor.
Getiriyor. Yardımcı getiriyor.
Diyor. Yardımcı diyor ona.
Yani mesela ben arada veririm bu örnekleri. Ne olacak ki, ben tam gözüm göremiyorsa ya da bazıları sakardır böyle, eşi tırnağını kesiyorsa ne olacak ki, muhabbettir ya. Ya eşe tırnak kestirir mi?
Buna ya geçen Diyanet bir kek reklamı yaptı.
Aynen,
karısı kek kocasına kek getirir mi?
Ya bu
ortalık şey geldi. Biz nereden nereye geldik? Bizim kültürümüzde neler var? Var mı böyle şeyler?
Şimdi bu tırnak örneğinden tam buna karşı çıkan adam namuslu bir adam olsa, bu sefer küçücük kızları ayağını uzatıp pedikür, ellerini uzatıp pedikür yaptırmaması lazım. Nevzat. Özel merkezler kurmuşlar abi bununla alakalı. Şok oldum. Geçen AVM'lerde var.
Nevzat
ufacık
Hoca,
ufacık kızlar.
Nevzat Hoca, Tarhan Hoca bunu çok güzel yazdı. Diyor ki evde diyor çocuğuna bakmak kölelik, kreşte 30 çocuğa bakmak özgürlük.
Oo.
Evde kocana bir bardak çay koymak kölelik, hostes olup uçakta 300 kişiye çay doldurmak
modernlik.
Efendim başka bir arzunuz var mı demek modernlik. Evde diyor kocasının lafına uymak, dinlemek veyahut onunla istişare etmek.
Kölelik.
Kölelik. Patronun her dediğine eyvallah demek.
Kurumsal adiyet.
Demek ki diyor. Yanlış. Mesele duygusal diyor.
Aynen. Tamamen duygusal.
Kariyer meselesi
tamamen,
diyor yani.
Tamamen tamamen duygusal.
Yoksa bizde vardır. Niye olmasın? Biz erkeğimiz evi kollar. Annemiz de. Hangimizin annesi bize çorba yaptı diye panik atak oldu ya? Yani ben bunu anlamıyorum. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği diye Ali sen de ekmek sofra kur. Ayşe sen de ekmek al. Fişleri değiştiriyorlar et cepte toplumsal. Ya. Ya hangimizin annesi sofra kurduğu için dertlendi? Annenin geninde tüm canlılarda bir de besleme.
Kesinlikle var. Ondan mutlu olma.
Ondan mutlu olup.
Abi şu anda batıda son psikolojik şeyler, bunu Almanya'da en son makalede okumuştum. Annelik güçlendiriyor.
Evet.
Kendi raporları. Bak
evet,
bu İslami evet, bir şey
evet,
değil.
Evet.
Bunu bir Alman televizyoncusu
fıtrat
da söyledi İslam, diye.
Fıtrat İslami değildi ki, insanidir.
Toplumun ağzına koydular kadını.
Fıtrat insani bir şeydir.
Onu buldular yani. O
evet.
Fıtratı buldular.
Şimdi şey yapıyor. Mesela Fransa yine ilk çocuğa para vermiyor. İkinci çocuğa 200 avro falan veriyor. Üçüncü çocuğa müthiş bir para veriyor. Hatırlamıyor musun? 700-800 avro. Ama yapmıyor kimse. Külfet. Külfet yani. O mantaliten uzaklaşmış. Ona hep yıllarca güçlü ol dediğiniz gibi, özgür ol, bağımsız ol, kendine ezdirme, kendini şey yapma. Bizim erkeklerimiz psikopat mı ya? Bizim erkeklerimiz şiddete eğilimli mi? Erkek demeye utanır hale geldik.
Aynen.
Neyi var babalarımızın yani? Aynen. Hangimizin babası öfke bağımlı? Yani 2-3 örnek vardır, kötü şeyler vardır ama bizim
onları gözümüze sokmaya da gerek
şey
yok
yani. Şey yaptılar yani erkek demeye.
Anneannem rahmetli anlatayım abi ben sana.
Evet.
Neden müftüydü, Antep müftüsü. Hacı teyze derlerdi ona bütün yakınları. 6-12-6 dedemin şaşmaz öğünü. Bir ömür ama. 6'da sabah kahvaltısı olacak. 12'de öğle yemeği olacak. Hacı efendinin. Hacı hanım hazırlayacak onu. Akşam da 6'da yemek. Ramazan dışında. Ya ben anneannemin bunu bir gün yüksündüğünü bilmem.
Ya.
O ilim insanı bir eşe yardımcı olmanın şerefini, haysiyetini taşıdı. Of dediğine şahit değilim abi yani. Mutluluktu yani. Akşam eşimle konuşuyoruz Sema Hatun'la. Onlar 10 kardeşti. Sivas Kangal'da, Çamurlu'da. Çerkez bir aile. İkisi vefat ediyor.
Senin için de zor abi. Elhamdülillah.
Kolay. İlk bir yılı zordu da elhamdülillah. Sonrası 24 yılı. Çok şükür maşallah diyelim.
Eyvallah,
yani Allah onu olsun. Anlatıyordu. Gözleri doldu böyle. Annemiz de geçen yıl kaybettik.
Allah
kayınvalideyi.
Allah Allah. Mekanı cennet olsun.
Ya derdi iki taneyi kaybettik. Biz 8 kişi kaldık. Ben de dedi çok mızmızdım böyle. Biraz yemek seçerdim. Güçleneyim diye bana her sabah yumurta sarısı içirdi sütle beraber. Ya. Her sabah onu yapıp.
Ya.
Bu kadın ahırda
ve 10 çocuk.
10 çocuk ikisini kaybetmişsin. Ya, acın ya, daha taze. Kucağında ölmüş. Işte. Bağıra bağıra ağlıyor.
Bizimkiler lohusalık depresyonu diyorlar.
İçeride ineğe bakıyorsun. Ağılda kuzuya bakıyorsun. Onları sağıp getiriyorsun. Ya.
O da insan.
8-9 kişiye bakıyorsun. Bir de özel çocuk var. Ona da ayrı bakıyorsun. Ona özel menü. Ben kayınvalidemden hiçbir zaman onu yüksündüğünü duymadım abi, görmedim.
Da, şimdi
o bir şerefti yani.
Şimdi abi o dediğim gibi 3 M ile üzerimize geliyorlar. Moda, medya, mantalite.
Eyvallah.
Moda ile müthiş geliyorlar. Unisex cinsiyet. Giyim kuşam karıştı artık. Erkekler de epilasyon yapıyor artık. Ben her yerde gördüm erkek yapıyor. Bir kuaförde bir erkek 1 saat, 1,5 saat, 2 saat. Ya tamam bak.
Metroseksüel erkek şey. Olacak
aynen
ha.
Aynen öyle. Aynen öyle. Kadınları daha meskülen, daha eril, erkekleri daha dişil. Bu bir proje. Unisex. Unisex proje. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği de bunun en büyük destekçilerinden birisidir. Çok sinsi bir şeydir. Öyle çok başına kadına şiddet temelli toplumsal cinsiyet eşitliği falan diyerek kadına şiddeti koyup ondan sonra efendim kimse itiraz etmesin buna. Çünkü kadına şiddet
var. Örnekleri öyle özel seçiyorlar.
Öyle yapıyorlar. Özel seçiyorlar. İnsan hakları temelli toplumsal cinsiyet. Öyle bir şey değil o olay. Onu oturalım konuşalım. Bir kere onun temeli şu. Gender değil, seks. Yani doğum cinsiyetim var, bir de toplumsal cinsiyetim var. Doğum cinsiyetini seçemiyorsun ama toplumsal cinsiyetini seç. Yani ne demek? Bu cinsiyetini değiştir. Nitekim bakıyoruz onların kılavuzlarına. Bu hafta mesela çocuk etkinliği var. Kılavuzda karikatür. Özellikle birkaç firmanın şeyi var, isim vermeyelim şimdi kılavuzları. Hmm. Diyor ki bu hafta Mete'nin toplumsal cinsiyet değiştirme partisine katılıyorum.
Ya.
Çocuğun karikatürü bu.
Ya.
Şimdi senin niyetin iyiyse... Eğer gerçekten bir eşitlik sağlamaksa bu Mete'nin cinsiyet değiştirme partisi ne oluyor? Moda, medya. Yani işte veyahut kardeşim yani erkeğin yapacağı şeyler belli, kadının yapacağı şeyler belli. Onu niye sen tek şeye adaletli ol bak. Allah'ın da emridir. Dinimiz, bizim
Ahmet,
dinimiz
en temel
şey yapmıştır.
Biridir.
Medya, sosyal medya üzerinden geliyorlar aileye. Medya üzerinden geliyor. Diziler, şiddet,
aldatma. Medya ile ilgili bir şey sorabilir
buyur.
Miyim Ahmet abi?
Buyur.
Ben bunu bütün aile bakanlarımıza Twitter'dan gönderiyorum. Mesaj olarak gönderiyorum. Yüz yüze gittiğimde konuşuyorum. Cevabını almış değilim ama. Bir tane Amerikalı adam var. Şu anda 3 kardeşle beraber yaşıyor. Bu sapık. 3 kardeşle
ensest
beraber
yani.
Yaşıyor. Hayır hayır ensest değil. 3 kız kardeşle aynı anda evli. Bunu bizim gazeteler öyle bir anlatıyor ki sanki hiç sapıklık yok bunda, bir sapkınlık yok. Bu normal bir
tabii,
şey.
Tabii, tabii.
Ama bir tane Müslüman 3 tane evli olduğunu duyduğunda başlıyorlar saldırıya.
Medyadaki, o da olmasın da.
Amenna, hayır. Şimdi bir tanesi
ya bu
adamın
devirde...
kendi inancına göre nikahı var. Kanunen tamam uygun değil. Ama hani bir Suudi Arabistan'da bir ne bileyim Mısır'da ne bileyim o kültürün olduğu yerde kanuni altyapısı da olan bir yerde biz buna sapkınlık diyemeyiz. Ya yani bizde olmasa bile. Ama öbürü insani değerler fıtrat dedin ya buraya göre de sapkınlık. 20 tane eşle yaşayan var. Aynı aileyle beraber yaşayanlar var.
Hayır ya
bunu
bizim,
öyle ballandırarak anlatıyorlar ki.
Sen yurt dışına gitme abi. Türkiye'de işte benim haremim var diyen iş adamları var.
Bir şey
ve onu işte magazin gazeteleri övünerek anlatıyor.
Neye bağlıyorsun medyanın bu tavrını?
Bu,
ballandırıyorlar böyle sanki
şimdi
olayı.
O sadece o değil. Bu tabii ki bir boyutu. Ama mesela hiç böyle mutlu aile gösteren bir dizi yok.
Ya.
Hiç şiddet olmayan bir sabah programı yok. Hiç aldatma olmayan bir şey yok. Böyle toplumu patolojik, hastalıklı.
Paranoyak hale getiriyorlar.
Evet. Kimse evlenemiyor artık onları izleyip. Medyanın etkisi bu şekilde. Diyor ki madem böyle diyor ondan sonra olacağıma hiç evlenmeyeyim. Geçen bir hocaya dedim kaç yaşında çocuk? Dedi ki 30. Abi dedim evlendirsene bunu. Diyor ki hocam diyor, ben çocuğa dedim de 6 ay önce evlenen bir arkadaşı var, erkek arkadaş. Boşanmış, gelip bunun evinde kalıyor. Benim oğlanın evinde kalıyor. Son 4 yılda evlenen 3 arkadaşının ikisi boşanmış. Bu çocuk buna bakıp nasıl evlensin?
Nasıl evlensin?
Şimdi o boşananlar da kime bakıyor? İşte geçenlerde ünlü bir televizyon kanalı şeyi, boşanmaya gülerek gitti.
Ya haber bu.
Haber bu. Boşanmayı ya öyle gitti. Biz anlaştık. Ya boşanmayı sen kötü, kabus gibi bir şey göster. Zor bir şey gibi göster.
Yok, medeni olarak boşandık biz.
Yani anlaştık. Hayır. Ama gülerek. Evet yani.
Partileri var abi bunun.
Tabii tabii.
Boşanma partileri.
Evet. Evliliği de mutlu şey, bizim bakın eğer Diyanet, Aile Bakanlığı, Gençlik Bakanlığı bu konularla ilgili bir hayırlı hizmet yapacaksa çok hayırlı bir şey söylüyorum. Yeni evli, mutlu, 2-3 çocuğu olan
rol modeli örnekleri.
Ailelerin alın belgeselini yapın. Alın yapın. Yani bizim TRT'de Ömür Dediğin diye bir program var. Çok güzel, o geleneklerimizi anlatıyor ama o bu konuda tam yeterli değil. Çünkü orada çıkıyor, ah evladım biz neler çektik 80 yaşında yine. Onu gören de evliliğe motive olamaz. Yani insanlara akranlarından rol model sunacağız.
Kesinlikle.
En güzel davranış akrandan öğrenilen davranıştır. Yoksa toplumsal cinsiyet eşitliği bir yandan, ben bir dahaki yaza artık nasıl giyilecek, elbiseler nasıl olacak diye tahmin bile edemiyorum. Çok şükür bu yazı da atlattık diye.
Ya.
Yani içinde Eros ve Thanatos, saldırganlık ve cinsellik içgüdülerini tahrik edecek şekilde bunun bir psikolojisi yok mu?
Olmaz.
Modanın psikolojisi
olmaz
var.
Olmaz.
Git erkek kıyafet satan şeylere, erkek pantolonunu biliyorsun, streç gibi, tight gibi. Ne oldu bizim Mahmut Bey'e gidiyoruz pantolon almaya. Utanıyoruz çünkü onları giymeye. Giyemem ki ben. Yani moda böyle. Medya, mantalitede güçlü ol, özgür ol. Kendine müdahale
edir,
müdahale ettirtme. Yaşamının dizgini elinden alın. Ya bu karı koca arasında bana müdahale edemezsin lafını bir türlü anlayamıyorum. Şimdi sen otobüs yolculuğuna çık abi, Çorum'dan İstanbul'a 6 saatte. Yanında da birisi otursun. Benle beraber yolculuk yap. Sen 6 saatte ben sana 5 kere müdahale ederim. Abi gazeteni şöyle çeker misin?
Eyvallah.
Abi kahveyi alırken dikkat et. Peynir çıkaracaksın, sen Anteplisin. Abi o peynir kokuyor ya, biraz burnumu tutacağım. Ondan sonra sen azıcık şey yapacaksın, ayağını uzatacaksın. Diyeceğim ki abi ayağını çeker misin lütfen? Ondan sonra yani bir şekilde bizim şeyde bile 5 saatlik bir, 6 saatlik bir Çorum İstanbul yolculuğunda bile birbirimize müdahale edeceğimiz o kadar alan oluyor ki. Koskoca bir hayat da değil bak abi. Evlilik hayat yolculuğu da değildir. Dünya ahiret yolculuğu.
Eyvallah. Ebediyet yolculuğu.
Bu kadar uzun bir yolculukta. Çünkü biz orada ya, evladımız olduğunda biz onunla amel defterimizi kapatmıyoruz diye inanıyoruz. Bu
amenna,
ahiret yolculuğu.
Amenna.
Böyle
amenna
bir yolculukta ben sana karı koca müdahale edemez desem çok saçma yani. Karı koca birbirine müdahale edecek, gerginleşecek, stres olacak, tartışma olacak. Bunları nasıl çözdüğün önemli. Ama kadını öyle diye diye, erkeğe de diye diye özgür ol, bilmem güçlü ol, içindeki devi uyandır.
Ya.
Bizim Bülent Akgürek abi içindeki öküze oha de demişti. Özür dileriz seyircilerimizden.
Abi geçen bir şey yaşadık bununla alakalı. Hani İslami bir ailedeyiz, İslami bir çevredeyiz Başakşehir'de. Daha çok eşimin aile akrabaları bu tarafta. Babamlar, ablamlar falan şeyler uzaklar bize. Antep'te, Osmaniye'deler. Yeğenim Reyhan 8 yaşında bunu söylediğinde, şimdi 11 yaşında, baldızımın küçük kızı, eşim izin alır benden. Ama sebebi bağımlılık ya da tahakküm değil.
Beyan etmektir ya.
Bak başka bir şey de var abi, beyan etmek doğru da. Derim ki ona ben, evlendiğimizde ilk kez konuştum. Bir tanem dedim, annem bize mi gelecek? Yani ben annen diye hiçbir kelime çıkmadı bugüne kadar ağzımdan.
Anne.
Ya da baban. Annem, kai mübaride, kaimi peder çünkü.
Tabii.
Yani
tabii.
Anne ve baba yerde geçen insan.
Tabii.
Annemiz babamız.
Tabii.
Bazen anlaşılsın
ama
diye kayınvalidem diyorum.
Ama şimdi evlilik sözleşmesine yazıyorlar, annen eve gelmeyecek diye.
Ben ya da şu kadar gelecek.
Evet.
Dedim, annem bize gelecekse benden izin almak zorundasın. Niye dedi, biraz şaşırdı böyle. O sevaba ortak olmak istiyorum dedim. O benim de hakkım.
Aynen
öyle. Öyle bir sevindi ki. Öyle bir sevindi ki. Şimdi dolayısıyla benden izin alır. Allah razı olsun Çerkez kızından. Geçen bir kendi aralarında konuşuyorlar baldızlar. Yeğenim de orada. Ama kulak misafiriymiş demek ki.
İsteyerek.
Reyhan. Bilmiyorum.
İstemeyerek
böyle
olmaz. İstemeyerek
neyse
olsa.
Ondan sonra Sema Hatun demiş ki benim Münir Bey'den izin almam lazım demiş. 8 yaşındaki çocuk şunu söylemiş abi. Sema teyze ne izini? Senin hayatın, senin özgürlüğün.
Ya işte çocuğu.
8 yaşında.
Tamam. Bu kadar işte.
Medya ve mantalite bu kadar mı etkili abi?
Bu kadar. Fişlerle çocuklara, okullarda fişlerle, tabelalarla, ondan sonra dizilerle. Barbie bebek, Barbie bebek. Barbie bebek
büyük nedir? Proje.
Barbie bebeği sen çocuğa verirsen 15 yaşında estetik ister.
Kesinlikle.
Niye?
Onun gibi olacak.
Mükemmelliğe kusur. Yani her taraftan geliyorlar.
Makyaja da başladı şu anda. Bak, Barbie bebek abi. Bebeğe tabii, makyaj yapıyor.
Şimdi Eva biz erken evliliği konuşunca çocuk istismarı oluyor. Çocuğa makyaj ne? Ondan sonra çocuğu sosyal medyada paylaşmak ne? Şimdi şununla tamamlayayım. Mantalitenin bir başka boyutu, asıl üzerimizde durmamız gereken boyutu kavramlarımızla oynadılar. Sen şimdi bir çocuğa namus de bakalım. Diyecek ki sana o cinayet. Namus
o gelecek,
cinayet.
Aynen.
Töre de töre cinayet.
Aynen.
Adab-ı muaşeret de çok ağır bir şey. Ama presentable de ha diyecek.
Ben öyle biri olmalıyım.
Tabii. Feasible. Ben tabii beni taşısın. Evet, evet. Yani bizim mesela sen ırz de çocuğa. Irzını koru, iffetini koru. O kadar ağır geliyor ki çocuğa. Ama bizim geleneğimizde olan şeyler bunları aldılar. Bunların yanına ya cinayet ya şiddet koyarak işte onları evet aldılar. Mantalitenin bir boyutu da bu. Onun için şimdi tabii artık bunları hızlıca konuşup ve çok acil çözümler alıp önlemler almamız lazım. Birkaç gelecek yılımız çok sancılı. Yani Allah korusun biz 3-5 yıl önce oturup seninle abi şey konuşur muyduk eşcinsellik falan. Biz hayal ederdik bu kelimeyi ağzımıza almaktan. Ama şimdi gündem. Şimdi bakın 10-15 yıl sonra böyle giderse çocukların ciddi bir problemi olacak. Annesine gelecek baba ben kız olmak istiyorum. Anne ben erkek olmak istiyorum diyecekler. Şimdi şey geçildi. Kadını güçlendirelim aşaması geçildi. Şimdi kür. Cinsiyet akışkanlığı aşamasına gelindi. Yani ne demek bu? Toplumsal cinsiyet eşitliği nasıl doğarsan doğ ama istediğini seçebilirsin. Ve bu çok cazip bir şeydir bir insan için. Çünkü her erkeğin içinde anima, her kadının içinde animus vardır. Yani her erkeğin içinde kadınsılık vardır. Onu çocuğunu koruyarak, kollayarak o şefkat şeyiyle şey. Her kadının içinde de erkeksilik vardır.
Hem östrojen hem testosteron hormon var. Hormonal olarak
bunu
var.
Bunu yani. Toplum dengeler, anne baba dengeler. Şimdi o dengeyi aldılar mı? Bu
abi bu dediğinin cinsiyet. Kehanet falan değil gerçek
değil,
olacağına.
Hayır. Benim adım gibi her şey kanıt.
Adım gibi eminim. Nereden? Şimdi 1900
ve bunlar konuşulmuyor Münir abi.
Konuşulmuyor.
Bunlar konuşulmuyor. Milli manevi genç. Al bunları konuş kardeşim. Milli manevi genç ne giyer? Milli manevi gencin kelimeleri nelerdir? Milli manevi genci
nedir?
Tabii milli manevi gencin ahlakı, ırzı, namusu, iffeti nelerdir? Konuş şu dört kavram. Namus, ırz, ahlak, edep, iffet. Konuş bunlar abi.
Bu dediğinin gerçek olacağını abi adım gibi eminim. Nereden? Şöyle bir yakın Avrupa ve Amerika tarihi incelemesi yaptım bununla alakalı. Şimdi 1906 yılında bu Amerikan işte cinsellik dergilerinin kurucusu kamyonlara bir şey basıyor. 2 A4 büyüklüğünde A3 diyelim ona. Bir kadın resmi basıyor. V yaka. Yani biz erkekler bir düğme açarız ya. İki düğme açılmış gibi düşün. Yani herhangi bir dekolte falan yok. Bu kadar. Kamyonları taşlıyor Amerikalılar. Siz bizim şeyimizi niye bozuyorsunuz? Ahlakımızı. O dönemde eski filmlere bak. Amerikan filmleri. Kafa örtülüdür.
Tabii, tabii.
Eller erdivenlidir. Topuklara kadar.
Tabii tabii.
Pardesörler vardır.
Giyisileri
kıyafetler
falan,
vardır.
Şeyleri tabii.
1940'lara geliyoruz abi. Florida'da plaja bir de mayo dedikleri diz altı o zaman. Öyle şimdiki gibi değil. Diz altı. Kadınlar bununla nasıl bu ahlaksızca denize girer diye kovalıyorlar. Müdahale ediyorlar. Şimdi ne oldu? Bunların hepsi açıldı. Şimdi tamamen çırılçıplak bir şeye doğru gidiyorlar. Allah Resulü'nün dediği gerçek. Keler deliğine girse takip edip gireceksiniz onlar. Dolayısıyla şu anda ben görüyorum 5 yıldan beri Avrupa efendim cinsiyete çocuk karar versin hareketi başlattı.
Şimdi Avrupa'da çıplak plajları var.
Eyvallah. Yok şu anda şey de şehir içinde de öyle gezenleri var.
Gezerebilirler.
Aynen buraya da getiriyorlar onu. Yani bu akım gelecek uyanmazsak, buna karşı çıkmazsak, karşı durmazsak. Şu anda Avrupa diyor ki çocuğumun dinine ben karar veremem. Onun özgürlüğü, onun dini, onun
peki
hayatı.
Peki çocuğunun eline silah vermeye karar verebilir misin?
Ya,
verirsin.
Orada değil mi?
Çocuğa o zaman. Şimdi abi orada ciddi bir ikiyüzlülük var yani.
Kesinlikle.
O yani.
Çok basit Ahmet abi. Sporda mesela diyor ki yok bunu yapsın. Bırak ona da çocuk karar evet. versin. Ama diyor teniste 3 yaşında gitmek zorunda.
Şimdi bu bizim bahsettiğimiz her şey İslam'ı seçenlerle ilgili. Biz başkasının dinine, hayatına veyahut adam der ki ben dini hayatı yaşamıyorum.
bizi konuşuyoruz
Müslümanım
zaten.
Müslümanım der, evet. Aynen, Müslümanım der ama seçimimi bu yönde yapıyorum. Ona da bir şey demeyiz ama işte benim bahsettiğim kesim dindar muhafazakar kesimin.
Orada risk var diyorsunuz.
Tabii tabii tabii.
Orada risk var.
Çünkü bu kesim seçim yapmış. Her seçim bir sorumluluğu beraberinde getirir. Sen Türk vatandaşıysan askere gideceksin. Gitmiyorum de vicdanı ret. Kim takar seni? Vergi vermiyorum ben, kazanacağım ama olmaz. İslam'ı seçiyorsan ve özellikle ben mütesettirim diyorsan, yani ben tesettürlüyüm diyorsan kardeşim, o zaman onun şeylerine uygun davranmak zorundasın. Bu yani bir seçim değil.
Geçen Recaip abi dedi ya bu toplantıda. Evet. Başakşehir'de dedi en fazla muhafazakar aileden geliyor uyuşturucu bağımlılık.
Evet.
Niye? Bizden olmaz. Bizim çocuk yapmaz. Emin
evet,
olmak
evet.
O riski beraberinde getiriyor. Bizim ailede böyle bir risk var diyorsun.
Var.
Ahmet abi gençleri de konuşacaktık ama aileyi daha tam konuşamadık.
Program
artık izleyenlere bir sözüm
daha yapmamız
izleyenlere
lazım.
Bir sözüm daha olsun
bir tane
inşallah.
Ben bir iki gençlerle ilgili çok
inşallah,
kısa
inşallah.
Bir dakika söyleyeyim mi şimdi, var mı
vaktimiz? Bir dakika vaktimiz var.
Varsa,
toparlı ama yine
ben
davet
bir şey
edeyim ben
söyleyeyim.
Seni.
Anne babaya hürmet. Her şeyin
o ne abi?
Bu.
O ne
anne
abi?
Babaya hürmet. Bakın ben şimdi anneler çocuklarının karşısında babalar yutkunuyorlar. Babanın tekrar evde otoriteyi ele alması lazım. Ondan sonra babanın evde sınırları koyan kişi olması lazım. Baba Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde fela tekullühüme üffin. Onlara öf bile deme. Bırak laf makcimi. Ben babam aradığında hala ayağa kalkarım gayri ihtiyari telefonda. Gençlerimize en büyük gerisinin hepsi olur. Annesine babasına hürmet
diyorsun.
Ama saygı da değil.
Eyvah.
Hürmeti olmayandan da ne dünyada ne ahirette saadet olmaz abi yani. Herhalde vaktimizi açtık. Güzel ama çok hızlı geçti.
Eyvallah. Çok çok teşekkür
çok
ederim.
Oldu.
Aziz dinleyenlerim, can dostlarım, değerli gönül ve kulak misafirlerim. 2020'yi böyle heyecanla aşmış olduk. Profesör Doktor Ahmet Akın abi bizlerle beraberdi.
Benim branşım da aile danışmanlığı Münir abi.
Bu arada aile danışmanlığı tabii. Süper.
Hem aile danışmanı
bir
hem psikolojik.
Bir de üniversitede bununla alakalı
bir masterımız var. Bunları
abi.
Çalışıyoruz biz şu anda. Yüksek lisans programımız var. Tam bu konularla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Yani
Allah
bireyselciliğin
Allah.
Artması, mahremiyetin kaybolması, işte bu bağımsızlık, özgürlük sınırlarının aşılması, bu üçüncü cinsiyet konularını akademik olarak çalışıyoruz. Bu programda söylediğim şeylerin de raporları var yani.
Eyvallah. Kendisinden bir söz de almış olduk inşallah.
İnşallah.
Bir yakın bir zamanda da yeniden ağırlarız. Gelecek hafta bir başka konu ve konukla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.